Ayrım 2.
Ömer Efendi gülerek bütün yüzü çocuk gibi açılarak "Hiç git Mehmet Osun Bey" demişti. Sonra daha alçak ve daha karanlık bir sesle "Hacı Feta Efendi için dediklerimi unutma ha. Bu dün siz gelirken bıyıksızları, yakalıklıları öldürün diyor, Yunanlılara taraftarlık ediyor. Ümmeti Müslümanı birbirine düşürüyordu. Mahalleye namuslu bir kızı az daha yüzü açık diye parçalattıracaktı. Bunların yok edilmesi lazımdır" demişti. Fakat her misafir olduğu evde bu gibi lakırdılar işitmiş ve bazen bu ifadeler yüzünden dar ağaçları görmüş olan Tosun Bey'in kesik kumral bıyıkları altındaki kuvvetli ağzı takallüs etti. Çizgiler hasıl oldu. "Düşüneyim ve tahkik edeyim Ömer Efendi" dedi. Ve sonra da birdenbire tatlı bir yüzle sordu. "Bu adam sana hiç fenalık etti mi Ömer Efendi?" Ömer Efendi birdenbire boşandı. "Hiç etmez mi efendim? Fenalık etmediği adam kaldı mı? Kantarcılarla birleştiler. Benim Cingözoğlu Ali'nin böğründeki bağımın kaç dönümünü" diye uzun uzun anlatmaya başladı ve konuşarak merdivenden indiler ve gittiler. Aynı sabah Ali'nin harareti var, kemikleri kırılıyor, başı ağrıyordu. Yerde aynı ince şilte üstünde sağdan sola dönüyor, beyaz perdelerin arasından görünen yeşil çardağın altın üzümlerine bakıp düşünüyor, Gülsüm Hanım'ın hazırladığı çorbaya başını çevirip bakmıyordu. Tosun Bey'in misafirli evi hayli heyecana getirmiş olduğundan Gülsüm Hala bereket versin her dakika onun başında duramıyordu. Ve o yatakta yatarken Tosun Bey kız mektebini 24 saatten beri hissettiği çarpıntıyla ziyaret etmişti. Mektep tertemizdi. Hatice Hanım'ın sınıfı sallana sallana Elif, La, Mim suresini bir ağızdan bağırarak okuyorlar. Hatice Hanım da masa başında beyaz başörtüsü altında rastıklı kaşlarını çatmış yine sallana sallana dinliyordu. Tosun Bey'i yerlerden temenni ederek kabul etti. Mektebe yaptığı hizmetlerden, kendisine İstanbul'da mütemadiyen gönderilen çoluk çocuk öğretmenlerin açık saçıklıklarından, hoppalıklarından, kabiliyetsizliklerinden bahsetti. "Efendim benim sınıfımda her çocuk namaz surelerini bilir. Hiç olmasa amme cüzünün sonuna kadar ezberlerler. Yeni hanımlar hep dinsizlik, milliyetsizlik öğretiyorlar. Ben 9 yaşında kızların bile yüzlerini siyah peçelerle kapadım. Halbuki İstanbul'dan yeni gelenler. Kendi yüzleri açık geziyorlar. Şimdi 13 yaşında balikalar saçlarını açıyorlar. Artık bunların terbiyesi sayenizde inşallah verilir de." Tosun Bey mektebin her tarafını kartal gözleriyle arıyordu. Herhalde bu çocuklardan bazısını dün görmüştü. O genç kız acaba bir talebe mi? Hatice Hanım'ın lakırdılarını işitmeden dinledi. Sonra sordu. "Siz yalnız başınıza mı burada çalışıyorsunuz?" "Hemen hemen öyle efendim. İstanbul'dan yeni bir hoca geldi ama söz beynimizde. Dün çarşıdan çocukları yüzü gözü açık geçirmiş, halkın taassubuna dokunmuş, galiba hücum etmişler. Bugün hastaymış, gelmedi." Kuvayi Milliye kumandanlarının müşterek ve bariz bir hususiyeti vardı. Çavuşundan paşasına kadar içlerinden yeni bir şeyler isteyen, herhalde hiç mutaassıp olmayan, mühim bir surette yeni kadına taraftar olan bir şey vardı. Tosun Bey Hatice Hanım'a sert sert baktı. "Muallime Hanım, namus kadının yüzünü açıp açmamasında değildir. Din de peçe demek değildir. Öyle kapalı kadınlar vardır ki kapı arasından her türlü rezalet yaparlar. Onun için yeni hoca hanıma yüzü açık diye kasabanın hücuma hiç hakkı yoktur. Çocukları İstanbul usulü güzelce okutan herhangi hoca hanıma birisi yan bakarsa biz onun terbiyesini..." Hatice Hanım derhal atıldı. "Elbette efendim. Biz de eski İstanbulluyuz. Bu genç kızların bazen öyle iyileri de olur ki." Tosun mektepten herhalde çok fena bir zihniyetle çıkıyordu. Çünkü kalabalık o menekşe gözlü, güzel ve açık yüzlü kimsesiz İstanbullu öğretmene sataşmış demek. Ömer Efendi'nin Hacı Fettah için söyledikleri haklıydı. O pis Hacı Fettah Efendi'ye gösterecekti. Kasabanın altın tozu o gün haki toprak, mesut ve güneşli havası alelade göründü. Bu kız mektebini bir daha ziyaret edemezdi. Fakat dünkü hadiseyi yeniden tahkik edecek, öğrenecekti. Kasabaya geldiğinin 3. günü Tosun Bey bütün eşrafı büyük olduğu için kantarcıların selamlığında topladı. Aralarında Hacı Fettah Efendi de olduğu halde hepsi geldiler. Kendisi en son geldi. Yanında kendisinin bir nevi emir zabiti olan Selim Kaptan'la Haydar Kaptan vardı. İkisi de Karadenizli, kartal gibi bülent gençlerdi. Uzun minderlere eşraf sırayla bağdaş kurdular, oturdular. Yalnız aralarında Tosun Bey uzun bacaklarına minderden sarkıtta oturdu ve iki genç kaptan kapının yanında iki sandalyede oturdular. Ortalıkta endişeli ve ağır bir hava hasıl oldu. Kantarcıların Hüseyin Efendi'nin çarpık aile burnu biraz daha sağa doğru uzanmış, sarı yüzü daha sararmıştı. Fettah Efendi'nin benzi sarığı kadar bembeyazdı. Tosun Bey'i eve gelmeyen kesik genç bıyıklarını biraz karıştırdıktan sonra kısa bir nutuk söyledi. Dedi ki, ağalar, memleketimize düşman girdi. Ne mal, ne ırz, ne de can bıraktı. Bizler düşman kovmak için dağa çıktık. Tabii olarak henüz memleket resmi hazinesinden bizi besleyemez. Bizi düşmanı kovuncaya kadar siz besleyeceksiniz. Bilirsiniz ki ben fukara ahalden ne para alır ne de maiyetimi aldırırım. Öyle diğer çeteler gibi aklımıza gelen parayı da istemeyiz. Bu havaliden muayyen miktarda bir defaya mahsus olarak bir para keseceğiz. Bunun haricinde kim sizden 5 para isterse kafasını koparırım. Gücünüz neye yeter siz söyleyiniz. Ağaların kimi öksürdü, kimi yutkundu. Fettah Efendi'nin küçük gözleri zehirle doldu. Fakat kimse söz söyleyemedi. Yalnız Ömer Efendi, siz ne diyorsanız bizim halimizi düşünerek bir teklif edin dedi. Tosun Bey tavana baktı, bir an düşündü. Sonra katı bir sesle, 30.000 lira dedi. Fakat birini ahaleden almayacaksınız. Size bir liste hazırladım. Yalnız ismi geçenlerden alacağız. Kantarcıların Hüseyin Efendi 10.000 lira. Hacı Fettah Efendi 5.000 lira. Gariplerin Mustafa Ağa 3.000 lira. Eşraftan Mehmet, Ömer, Hacı Ziya, Ahmet, Latif Ağalar kalan 12.000 lirayı taksim edecekler. Bu efendiler benim 60 kişilik kuvvetimin bir senelik masarifidir. Size müfredat hesabı da göndereceğim. Ta ki bu gençler memleketleri için değil para için dövüşüyor demeyesiniz. Bir diyeceğiniz var mı? Umumi bir öksürme ve boğaz ayıklama oldu. Fakat herkes kapıda oturan Haydar'la Selim Kaptan'a bakıyor. Herkes meydanda görülmeyen tabancaları nerelerinde sakladıklarını düşünüyordu. Yalnız Fettah Efendi ayağa kalktı. Beyaz yüzünün yanak kemiklerinde iki kırmızı leke hasıl olmuştu. Biraz çapaklı küçük gözleri bakıyor. Mintanından fırlayan ince boynundaki alelade ceviz kadar duran yumru elma kadar şişmiş görünüyordu. Haşa! Diye haykırdı. Benim değil 5.000 lira... 5 lira verecek gücüm yoktur. İhtiyarım, akşama içecek çorba bulamıyorum. Beyler canımı almak istemezler. Hem bu kasaba 30.000 lira nasıl verir? Yunanlıların buraya geleceği malum değil ya. Beyler bizi Allah'a bırakıp gitsin. Biz muhafaza istemiyoruz. Lazım gelirse biz kendi kendimizi muhafaza ve müdafaa ederiz. Ahali korkuyla fakat ümitle birbirlerine bakındılar. Tosun Bey'in yüzünde hiçbir tahavül yoktu. Yine bıyıklarını eliyle çekmeye çalıştı, yine sükunla, kimseye bakmadan. Hacı Fettah Efendi, cuma günü meydanda Kuvayi Milliye'nin kanı gavurlar gibi helaldir. Yunanları isteyiniz, onları istemeyiniz diye beyanatta bulunmuş. Bunu bana söyleyenlerden 3-4 kişi burada mevcuttur. Türklerin vatanını Yunan'a vermek, kendilerini birbirlerine kırdırmak isteyen Hacı Fettah Efendi isterse pis parasını Yunan'a versin. Onun parasına hiçbir mücahit dokunmaz. Fakat kendisinin cezasını vereceğiz dedi. Hacı Fettah Efendi'nin gözündeki ateş sönmüş ve kendi yere çökmüştü. Tosun Bey ayağa kalktı. Selim, Hacı Efendi'yi alın, muhafaza edin. Hükmünü sonra vereceğim. Ağalar da kararlarını bana yarın akşama kadar tekrar bildirirler dedi. Ve ayakta gelen kahve fincanlarına bakmadan, etrafındakilerin rücalarını dinlemeden çekildi gitti. Ertesi gün perşembeydi ve Ali'ye evlerine gelen misafirin yanına henüz çıkmamıştı. Daha ertesi cuma günü Tosun Bey kuvvetlerinin kasabayı terk edeceklerini duymuştu. Kendi iradesinin zalim tahakkümü her gece o ince şilti üstünde başını, kalbini işkence içinde didikleyen hayali sönecekti. Bununla belki kasabanın bir haftadan beri kara topraklarda ışığı ve harareti pek yaklaşmış olan güneşi ve ayı da soğuyacak ve göklerin uzak derinlerine gidecekti. Fakat bütün renk, ziya ve hararet sönse de o artık rahat edecekti. Ali'nin nişanlısı. Perşembe sabahı Eşraf Ömer Ağa'ya çağırmadan kantarcıların evinde bir içtima yaptılar. Hacı Fettah Efendi'nin akıbetini şiddetle merak ediyorlardı. Fakat asıl mesele vermeye mecbur oldukları paraydı. Tosun Bey'in adamları ahalden parasız bir şey almamış ve ahaliye vergiden masum olduklarını, yalnız muayyen adette zengin eşrafın müdafaa için para vereceğini söylemiş ve ahaliyi kazanmışlardı. Fakat vergiye mahkum olan eşraf bir gece içinde kasabanın 100 bin liraya mahkum olduğunu, ahalinin hepsinden para alınacağını yaymışlar, müthiş bir korku ve endişe havası yaratmışlardı. Fazla olarak Hacı Fettah Efendi'nin meçhul akıbeti bütün tehlike ve korkunç bir his veriyordu. Kasaba ahalisinde birdenbire hasıl olan soğukluğu sezen Tosun Bey, kuvvetlerini toplamış, her türlü ihtimale karşı hazır bulunuyordu. Bu gerginlik bilhassa kadınları ve fakir halkı, hatta çocukları eza içinde, endişe içinde bırakıyordu. Eşraf evvela bu hale, Ömer Efendi'nin sebebiyet verdiğine, kantarcılardan ve Hacı Fettah Efendi'den intikam almak için Aliye'nin güzelliğini kullanarak Tosun Bey üzerinde nüfus yaptığına kaniydiler. Celsenin başında en kaba ve ölçüsüz sözlerle Aliye'ye sövdüler. Birçok hayali ahlaksızlıklarından bahsettiler. Namiye kadınları bilhassa Fettah Efendi'nin ihtiyar karısını Aliye'ye göndermeye ve ondan ricaya karar verdiler. Yerli kadınlar, hatta aleyhinde olan kantarcılar ailesi Aliye'nin çok lehindeydi. Bundan yararlanmak istiyorlardı. Bu aralık eşraftan Nazif şayan hayret bir şey söyledi. Kendi ailesi Ömer Efendi ailesiyle içli dışlıydı. Aliye'nin Tosun Bey'in yanına hiç çıkmamış olduğunu, hatta Tosun Bey'in Aliye'nin aynı evde olduğunu bilmediğini anlattı. Bu Aliye lehinde kuvvetli bir takdirden ziyade kadrini küçültecek bir tesir yaptı. Kendi keselerine siyanet için Aliye'nin işvebaz ve ahlaksız olmasını tercih edeceklerdi. Nihayet karar verildi. Perşembe günü öğleye kadar mektep vardı. Öğleden evvel kasaba kadınlarının mektebe Aliye'ye ricaya gitmelerine karar alındı. Ve derhal kadınlara bilgi verildi. Aliye o sabah mektepte çocukların hepsinde kapanık ve biraz da kindar bir hava sezdi. En garibi, umumiyetle kendisini çok muhabbetli olan fukara ve esnaf çocuklarında bile bu kapanık ve maruz his vardı. Bilhassa kendisine ilk günden beri bir çocuk taahhüdüyle bağlı olan Durmuş'un çukur yanakları, düşük mavi gözleri bulanıktı. Birdenbire kasaba çocukları halkın ruhunu bu müşterek felaket tasavvur ettikleri olay karşısında birleşen ruhunu mektepte yansıtıyorlardı. Aliye kantarcıların sabrının suratının düşük olmasını anlıyor. Fakat bu küçük çocuğun aynı çocuğun derdiyle hem dert olmasını bir türlü anlayamıyordu. Çünkü Ömer Efendi'den Tosun Bey'in ahaliyi tekaliften muaf tuttuğunu, bütün yükün eşrafa yüklendiğini işitmişti. Hatta evine misafir olduğu Ömer Efendi bile müdafaa için para vermekten kurtulamadığı gibi kendi küçük servetine göre hayli çok olan 1000 lira gibi bir meblağ vermeye mecbur tutulmuştu. Esasen bu 7 günlük fevkalade hayat, içini kıvıran yeni ateş Aliye'yi o kadar hırçın ve behtbat yapmıştı ki çocukları salmak için öğle vaktini iple çekti. Sokakta telaşlı ve kalabalık ayak sesleri mektebe yaklaştı. İhtiyar ve telaşlı bir ses dağılan çocuklardan birine soruyordu. Hoca hanım nerede ki? Bizi bir yol yanına götürüver baham. Ben ne bileyim, işte orada. Sen bir yol içeri gir. Aliye pencereye gitti. Sokakta bir kadın kafilesi vardı. Önde başı bezler içinde bir ihtiyar kadını, iki kadın koluna girmiş bir ölü bir matem ehemmiyetiyle getiriyor. İhtiyar başını ve elini hızla sallıyor. Aliye'nin işitemediği bir şeyler söylüyordu. Arkasındaki kafilede kiminin kucağında çocuk, kimi örtüsünü bir gözünün etrafına sıkı sıkı sarmış. Hepsi birden başlarını sağa sola matem günlerinde yaptıkları gibi sallıyorlardı. Aliye'nin kalbi ani bir korkuyla attı. Meselenin Tosun Bey'e aidiyatını mepen bir surette sezmişti. Acaba Hacı Fettah Efendi'yi veyahut eşraftan başka birini mi astı? Telaşla kadınlara koştu, içeri almaya çalıştı. Çıkan çocuklar ve giren kadınlar birbirlerine girmişler, hep bir ağızdan konuşuyorlardı. Öndeki ihtiyar Hacı Fettah Efendi'nin gözlerini hatırlatan kuru ve derin gözlerle bakıyor, ötekilerin bir kısmı bir ağızdan şikayet ediyor, bir kısmı da Aliye'nin hep birden boynuna sarılıyorlardı. Ah, erkeklerimiz öz ebilerimiz perişan oldu, ocağımız söndü, öz ebilerimizi asacaklarmış, ah sen bizi kurtaracaksın. Hep ağlıyorlar, hep birden müthiş vakayı anlatıyorlardı. Çarşıda dayaklardan, Hacı Fettah Efendi'nin asılmasından tegayüp eden, eşraftan gizli işkencelerden inanarak korkarak bahsediyorlar. Nihayetsiz bir zulüm ve ıstırap havası içinde kıvranıyorlar ve hepsi Aliye'ye yalvarıyorlardı. Sen bizi kurtar, aman ah aman ah güzel kardeşim diye yüzünü ellerini öpüyorlardı. Hele küçük Durmuş'un annesi, Durmuş'u yakalamış, taşlığa çömelmiş, çocuğa sarılmış, bağırarak elini sallayarak ağlıyordu. Bu ana oğlun ağlamasında ısrap ve felaketten fazla Belki kasabaya gelen bu fenalıklarda Ali'nin bir dahli olması fikrinin onları da tazibinden ileri geliyordu. Ali'ye onları uzun uzun teselli ve teskine çalıştı. Nihayet birdenbire çok sararan ve incelen yüzünde gözleri iki şimşek gibi çaktı. Size ölmüş anamın, şehit babamın ruhuna yemin ediyorum ki eğer kasabada Tosun Bey'in yaptığı fenalığa mani olmazsam elimle Tosun Bey'i öldürürüm. Haydi şimdi rahat rahat evlerinize gidiniz. Ve hakikat bu sözler onları teskin etti. Evvela Hacı Fettah Efendi'nin ihtiyar karısı kolundaki genç ortaklarıyla beraber Ali'nin yüzünü öptü, takdis etti. Efendinin kıymetli canını sana emanet ediyoruz dediler. Ötekiler hepsi büyük bir emniyet ve muhabbetle birer birer boynuna sarıldılar. Kapıdan çıkarken hepsinin carını çekiyor, iki gözünü birden açıyor. Ali'ye öyle itimat eden ve seven bir çocuk, bir hayvan yavrusu biçareliği, kimsesizliğiyle bakıyordu ki etrafında coşan bu muhabbet ve kendine dayanan emniyet, onun asker babasının salameti ve mertliğini, hastanesinin rikkat ve merhametini en bariz ve yüksek bir şekilde ruhunda topluyordu. Gözlerinden onun da yaşlar boşandı ve yaşların arasında gözlerinde sevimli bir hatırayla güldüğü ve şaka olarak verdiği bir sözü bağırarak tekrar etti. Sizin toprağınız benim toprağım, sizin eviniz benim evim. Burası için, buranın çocukları için bir ışık, bir ana olacağım ve hiçbir şeyden korkmayacağım. Vallahi ve billahi.